Ayrım 2.
Yunan büyük ülkesi Megali İdea, bütün Yunanları ve eski Helen topraklarını bir bayrak altında toplamak diye özetlenebilir. Yunan büyük ülkesi en ateşli temsilcisini Giritli Eleftherios Venizelos'ta bulmuştur. Ülkesini savaş dışında tutmaya çalışan Kral Konstantin'in tersine Başbakan Venizelos, İngilizlerin yanında yer almak için sabırsızlanmaktadır. Birçok Yunan subayı Alman İmparatoru Wilhelm'in kız kardeşi ile evli olan Konstantin'in Alman casusu olduğuna inanmaktadır. Krala bağlı askerleriyle Venizelos'a bağlı Milli Savunma, Etniki Amina adlı örgütün yandaşları savaşırlar. Sonunda Kral Konstantin oğlu Aleksandros lehine tahttan çekilmek zorunda kalır. Yunanistan'dan ayrılır. Venizelos Atina'ya gelir. Yunanistan artık görünen zaferden pay istemek için 12'ye 5 kala savaşa katılacaktır. Venizelos gözlerini Batı Anadolu'ya çevirir, etkili üslubu ve verdiği yanıltıcı bilgiler ile kendilerine göre yeni bir dünya kurmaya çalışan bilgisiz politikacılarla at gözlüklü diplomatları etkiler. İngiltere'nin yakın doğu petrollerinin ve pazarlarının paylaşılması sırasında bir ajan devlete olası bir Türk kıpırdanmasını bastıracak jandarmaya ihtiyacı vardır. İngiltere Başbakanı Lloyd George Yunanları gözüne kestirir, kanlı ve uzun bir savaşa yol açacak olan düşüncesini açıklar. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı Yunanistan'dır.
Dipnot. Sakarya'dan İzmir'e sayfa 182 Lloyd George Yunanları şöyle değerlendirmektedir. Türk barbarlığı karşısında Hristiyan medeniyetini müdafaa ediyorlar. Büyük Yunanistan İngiliz İmparatorluğu için paha biçilmez bir kazanç olacaktır. Doğu Akdeniz'in en önemli adaları onlarındır. Bunlar Süveyş kanalı ile bizim Hindistan ve uzak doğuya giden su yollarımız üzerinde bulunan doğal denizaltı üsleridir. Eğer Yunanlara ulusal yayılışları döneminde sağlam bir dostluk gösterirsek, imparatorluğumuzun birliğini sağlayan büyük deniz yolunun başlıca koruyucularından biri olurlar. H. Bayur, Atatürk'ün Hayatı ve Eseri sayfa 314.
Daha önce İtalyanlara vaat edilmiş olan İzmir ve çevresi Lloyd George'un önerisi Başkan Wilson'ın onayı ile avans olarak Yunanlara verilir. 14 Mayıs akşamı İzmir Metropoliti Hristomos, Efes Kilisesi'nde Romlara müjdeyi yetiştirir. Kardeşlerim, mükafat zamanı gelmiştir. Panhelenist siyasetin galiplerce donatılmış silahlı birlikleri 15 Mayıs 1919'da İngiliz donanmasının koruması altında İzmir'e çıkarlar. Kıyıma ve Batı Anadolu'yu işgale başlarlar.
Dipnot. İlk kurşunu o gün Konak Meydanı'nda gazeteci Hasan Tahsin atar. Bunu Urla ve Ayvalık'taki 173. ve 172. alayların silahlı direnişi izleyecektir. İlk alayda sadece 18, ikincisinde ise 150 kadar er vardır. Tih, Monros'tan Mudanya'ya, 1. cilt sayfa 267 ve diğerleri. İzmir'in Yunanlarca işgal edildiğini duyan halk birçok şehirde olayı protesto eder. Aydın'da 57. Tümen Komutanı Albay Şefik Aker, Kuvayi Milliye kurulmasını önerir. Silah depolarını açarak halkın silahlanmasını kolaylaştırır. 56. Tümen'in yeni komutanı Albay Bekir Sami Günsav Bandırma'ya gelir gelmez Yunan bayraklarını toplatır, halkı silahlanmaya çağırır. Yurtsefer Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi hükümet önünde toplanan halka şöyle diyecektir. Her ne pahasına olursa olsun Yunanlara karşı koymak gerekir. Ben fetva veriyorum. Hiçbir müdafaa vasıtası olmayan bir Müslüman dahi yerden üç taş alarak düşmanı atmaya mecburdur.
Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 77. Ege halkı da açık gizli örgütlenmeye başlar. Yunan ordusunun gelmesi Ege Rumlarını şımartmıştır. Bin yıllık barış bozulur. Ege'de acı ve kanlı bir dönem başlar.
Dipnot. Patrik vekili Dorotheos Mamalis, Türkiye Rumları için trajik gelişmelere yol açacak bir karar alır. Artık Osmanlı uyruğu olmadıklarını, hepsini vatandaşlık yükümlülüklerinden muaf tuttuğunu ilan eder.
B. Chris, sayfa 163. Bu hiçbir hukuki dayanağı olmayan Patrik'in boyunu çok aşan tehlikeli bir karardır. Patrik hanenin arkasında Avrupa'yı gördüğü zaman neler yapabileceğini gösteren uyarıcı bir örnek olarak tarihe geçer. Bunun sonucu şu olur. Yunan ordusuna katılan Rumlar Türklerce yakalandıkları zaman esir değil evrensel hukuk kurallarına uygun olarak hain işlemi görecek ve idam edileceklerdir. İngiliz baskısıyla ordu müfettişliğinden alınınca askerlikten istifa eder. Gerçekçilikten uzaklaşmadan, hayale kapılmadan, büyük bir sabırla bütün Anadolu'yu yurtseverlik ve bağımsızlık bayrağı altında toplamaya koyulur. Erzurum Kongresi'ni daha kapsamlı Sivas Kongresi izleyecektir. Kurulmuş olan Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği adıyla tüm yurdu kucaklayan tek bir dernek olarak örgütlenir. Mustafa Kemal Temsil Heyeti, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilir. Heyet 17 Aralık 1919'da Ankara'ya gelir ve halkın büyük gösterileriyle karşılanır.
Dipnot. Temsil heyeti Ankara'ya gelirken Hacı Bektaş'la bir akşam kalır ve Mustafa Kemal Paşa Alevilerin lideri Cemalettin Çelebi ile görüşür. Aralarında sarsılmaz bir anlayış oluşur. Yurtsever Sünniler gibi Aleviler de milli mücadeleyi yürekten destekleyeceklerdir. Times gazetesi Türk kıpırdanışını şöyle karşılar. Bütün cihanın kuvvetine karşı milli bir hareket yaratmak. Ne çocukça bir hayal. Dipnot. İngilizce Refi Cevat Ulunay da şöyle bağırır. İstiklal diye bağıranlar kötü niyetlidir. Refi Cevat ve benzerlerini ısrarla yazıp yaydıkları görüşe göre, Türkiye'nin istiklale değil İngilizlerin himayesinde yaşamaya, bu yolla gelişmeye ihtiyacı vardır. İngiltere elinden tutmazsa Türkler yürümeyi bile beceremezler. Böyle düşünen aydınlar şimdi de var mı, yok mu? Yazar Refik Halit Karay, milli mücadelenin başlamasını alayla karşılar. Bir patırtı bir gürültü, beyannameler, telgraflar, sanki bir şeyler oluyor, bir şeyler olacak. Ayol şuracıkta her işimiz, her kuvvetimiz meydanda. Dört tarafımız açık, dünya vaziyetimizi biliyor. Hülya'nın, blöfün sırası mı? Hangi teşkilat, hangi kuvvet, hangi kahraman? Hülya'nın bu derecesine, uydurmasyonun bu şekline ben de dayanamayacağım. Bari kavuklu gibi ben de sorayım. Kuzum Mustafa, sen deli misin? Elde uçta hiçbir şey yokken emperyalizme galip devletlere, Yunan ordusuna, Ermenilere, Pontus çetelerine karşı silahlı mücadeleye girişmeyi çılgınlık sayanlar çoktur. Silahsızlandırılmış Türk ordusunun bu tarihteki gücü o da kağıt üzerinde 35-40 bin kişidir. Oysa Türkiye'deki silahlı işgalcilerin sayısı giderek 400 bin kişiyi bulacaktır. Yoksul, bitik Anadolu 400 bin işgalciyi ve on binlerce silahlı silahsız haini yenmeyi başaracaktır. Milli mücadele işte bu mucizenin, bu onurlu güzel çılgınlığın adıdır. Ankara'nın ısrarı üzerine İstanbul hükümeti İngilizlerin izniyle seçim yapılmasını kabul eder. 12 Ocak 1920'de Osmanlı Meclisi İstanbul'da toplanır. Esasları Erzurum ve Sivas kongreleriyle Ankara'da oluşturulup belirlenmiş olan Milli Ant'ı, yani Misak-ı Milli'yi kabul ve ilan eder. Milli Ant'ın özü şudur. Bölünmez, bağımsız, hür ve çağdaş bir Türkiye. Bu karar işgalcileri olağanüstü rahatsız etmiştir. İşgalci güçler Ankara'ya halka gözdağı vermek üzere İstanbul'da yönetime resmen el koyarlar. Birçok milliyetçiyi tutuklarlar. Anadolu'ya yardım edenlerin idam edileceklerini gazeteler ve duvar ilanlarıyla duyururlar. Meclisi sarıp Rauf Orbay ve Kara Vasıf'ı götürürler. Bazı milletvekillerini, askerleri ve yazarları da tutuklar, hepsini yaka paça Malta'ya sürerler. Dipnot. İşgal günü Vahidettin Sivas Milletvekili Rauf Orbay, Balıkesir Milletvekili Abdülaziz Mecdi Tolon Hoca ve Konya Milletvekili Vehbi Çelik Hoca'dan oluşan meclis kurulunda kabul eder. Nice kahraman, dahi ve sanatçı yetiştirmiş Osmanlı Hanedanı'nın son padişahı Vahidettin'in zavallılığını, korkaklığını, teslimiyetçiliğini açıklayan bu ilginç görüşme şöyle özetlenebilir. Vahidettin, bu adamlar daha çok şey yaparlar, her istediklerini yaparlar, her şeye cüret edebilirler. Meclisteki sözlerinize ve hareketlerinize dikkat ediniz. Vehbi Hoca, Efendimiz, onların kudreti milleti yıldıramayacaktır. Millet azimlidir, kararlıdır. Hakkın yardımıyla haklarından gelecektir. Milletiniz, memleketi de sizi de kurtaracaktır. Müsterih olunuz padişahım. Vahidettin, hoca, dikkatli olun, bu adamlar her istediklerini yaparlar. Mecdi Hoca, padişahım, bu kafirlerin kudreti zahiridir. Şu gemilerin top menzili dışına çıkamaz. Senin milletinin yüreği onların demirinden metindir. Millet istiklali uğruna giriştiği mücadeleden muhakkak muzaffer çıkacaktır. Endişe buyurmayınız. Vahidettin, hoca, vaziyet meydanda, hadiseler ortada. Bu adamlar isterlerse yarın Ankara'ya giderler. Rauf, efendimiz, biz huzurunuzda milleti temsilen bulunuyoruz. Millet, haysiyet ve istiklale aykırı bir kaydı kabul etmemeye kesin kararlıdır. Eğer milletin hislerine tercüman olduğumuza kâni iseniz arz ediyoruz ki milletin sizden istirhamı, haysiyet ve istiklale aykırı bir anlaşmaya ve sözleşmeye imza koymamanızdır. Aksi takdirde istikbali çok karanlık görüyoruz. Vahidettin, Rauf Bey, millet koyun sürüsü, bu sürüye bir çoban lazım, işte o da benim. Yolda Vehbi Hoca derin bir acı içinde olan Mecdi Hoca'nın omuzuna elini koyar. Gam çekme efendi der, Allah büyüktür. Bu millet kurtarıcısını bulacaktır. Milleti koyun sürüsü saymak rızayı ilahiye de aykırıdır. Yaşarsak çok şey göreceğiz. Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz, 2. cilt, sayfa 240. Mustafa Kemal Paşa işgale misilleme olarak başta Albay Rawlinson olmak üzere o sırada Anadolu'da bulunan bütün İngiliz subay ve erlerini tutuklatmış ve meclisi Ankara'da toplanmaya çağırmıştır. Milli kuvvetler de harekete geçerek İngiliz birliklerini Eskişehir'i boşaltmak zorunda bırakır, demir yollarına el koyarlar. İngiliz birlikleri İstanbul ile Anadolu arasındaki tek geçidi Gey ve Boğazı'nı Türklere bırakarak İzmit'e çekilirler.
Vahidettin ise Türk tarihinin en hain adamı olan damat Ferit'i yeniden sadrazamlığa getirir. Görevlendirme yazısında Ankara'yı kastederek isyan halinin devamı daha korkunç hallere sebep olabileceğinden bu kargaşalıkların bilinen tertipçileri ve teşvikçileri hakkında kanun hükümlerinin uygulanmasını ve bütün memlekette asayiş ve düzeni sağlayacak önlemlerin hızla ve kesinlikle alınmasını emreder.
Dipnot: T.M. Göztepe, Vahidettin Mütareke Gayyası'nda, sayfa 267.
Bu emir üzerine damat Ferit yapılabilecek en kötü, en alçakça şeyi yapar. Milli namusu korumak ve istilayı durdurmak için kanını döken kuvayi milliyecilere ve askerlere karşı dinsel nitelikli bir savaş açar. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atılır, işbirlikçi gazetelerde yayınlanır, Rumlar, Ermeniler, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin adamları ve ajanlar tarafından dağıtılır. Özü şudur: padişahın izni olmadan işgalcilere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek din gereği ve görevidir. Milliyetçileri öldürenler gazi sayılır, bu yolda ölenler şehit.
Dipnot: Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, sayfa 80-83. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve yurtsever Anadolu din adamları bir karşı fetva ile bu hain fetvanın karşısına dikilirler. İstanbul fetvasının etkisini önlerler.
Damat Ferit'in hainlikleri saymakla bitmez.
Dipnot: Halkın milliyetçilere destek vermesini önlemek için çeşitli dinsel örgütlerden de yararlanır. Yunanlılara karşı direnen milliyetçileri ezmek için serserilerden oluşan Kuvayi İnzibatiye adlı silahlı bir birlik kurar. Ayrıca emekli ve alaylı jandarma subayı Ahmet Anzavur'a padişah fermanıyla paşalık rütbesi, çapulcularını da Kuvayi Muhammediye ünvanı verir ve milli kuvvetlerin üzerine yollar. İngilizlere Ankara'ya karşı Kürtleri birlikte ayaklandırmayı önerir. İstanbul yönetimini destekleyen İslam'ı Yüceltme Derneği, Yunan ordusu Ege'de en kirli işleri yaparken bildiriler yayımlayarak Yunan ordusunun halifenin ordusu sayılması gerektiğini, hiç de zararlı bir topluluk olmadığını, asıl kafaları koparılacak mahlukatın Ankara'da bulunduğunu ileri sürer.
Yunus Nadi, Ankara'nın ilk günleri, sayfa 117. T. Tunay'a, Türkiye'de siyasi partiler, sayfa 462.
Konya halkını kışkırtmaya çalışanlar da kim milliyetçilerle birlikte Yunan'a karşı giderse şeran kafirdir diyeceklerdir.
S. Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, 3. cilt, sayfa 127. Din aktörlerinin çok faal olduğu bir dönemdir bu dönem. İstanbul hükümeti ve özellikle İngilizler el ele verip Anadolu'nun Ankara'ya karşı ayaklanmasına çalışırlar ve bazı kesimlerde başarır, kanlı kardeş kavgalarını başlatırlar. Bolu ayaklanmasından birkaç ayrıntı. 2 Mayıs 1920 günü Ankara'ya karşı ayaklanan Düzce asileri Bolu'ya yürüdüler. Bu saldırıya Bolu ve Düzce'ye yakın bazı köylerde katılmıştı. 3 Mayıs sabahı her taraftan şehre saldırdılar. Binbaşı İhsan şehit oldu. Birkaç çapulcu koşuşarak onu soydular, şehidi çıplak halde sokak ortasına bıraktılar. Ellerine geçirdikleri askerleri eski lise binasını kırık camlarıyla kestiler ve korkunç işkencelerle öldürdüler. Bolu'da kalan Devrekli Abdülkadir adına çok genç bir subayı da soyarak ve işkence yaparak Bolu sokaklarında dolaştırdılar. Bıçakla vücudunu delik deşik ettiler ve belediye önüne attılar. Zavallı genç subayın çok yarası vardı ama ölmemişti. Ertesi gün subayın kıpırdadığını pencereden gören bir doktorun hanımı kocasına haber verdi. Doktor sabahın tenhalığından faydalanarak subayı memleket hastanesine kaldırttı. Fakat kudurmuş asiler durumu öğrendiler ve birkaç melun derhal hastaneye gelerek subayın boynuna bir ip geçirdiler ve sokaklarda sürükleyerek öldürdüler. Ve işte Şeyhülislam'ın fetvasının hükmü yerine geldi diye bağırdılar. Türk İstiklal Harbi, İstiklal Harbi'nde ayaklanmalar, sayfa 13, 113, R. Özkök, Düzce Bolu isyanları, sayfa 288 ve diğerleri. Anadolu'daki 153 yurtsever din bilgini ve müftü de bir karşı fetva yayımlayarak bu ihanetin karşısına dikilirler. Gerçek dindarlar vatanı için dövüşen milliyetçilerin yanında yer alır. Kör cahiller, çapulcular, hainler, sahte dindarlar ve dini çıkarları için kullanmaya yeltenenler ise sinecek yer altına gireceklerdir. Dinin iç ve dış siyasete alet edilmesinin acı sonuçlarını gören bağnazlığın ve din sömürüsünün, yarım yamalak din eğitiminin nelere mal olduğunu yaşayan yurtseverler bu çok düşündürücü, pis, vahşi olayları unutmayacaklar, yeni devletin bu tür olayların yinelenmesini önleyecek biçimde örgütlenmesine büyük özen gösterecektir. Bu ayaklanmalar güçlükle de olsa kısa sürede bastırılır. Çünkü hiçbirine halkın büyük çoğunluğu destek vermemiştir. Milletvekilleri ve subaylar İstanbul'dan kaçarak Ankara yoluna düşerler. Aralarında Yunus Nadi, Doktor Adnan adı var, eşini yalnız bırakmayan Halide Edip adı var, Albay İsmet Bey de vardır. Birkaç gün sonra da İstanbul'dan kaçan Harbiye Nazırı Fevzi Çakmakpaşa da Ankara'ya katılacaktır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni seçilen milletvekilleri ve Ankara'ya ulaşan son Osmanlı Meclisi'nin milletvekillerinin de katılmasıyla açılır ve Milli Ant'ta belirtilen amaçları gerçekleştirmek azmiyle çalışmaya başlar.
Dipnot: TBMM'nin açıldığı tarihte Türkiye'deki güçler 38 bin İngiliz, 59 bin Fransız, 17 bin İtalyan, 90 bin Yunan askeri, güneyde 10 bin silahlı Ermeni, kuzeyde 25 bin Pontusçu Rum. İ. Artuç, Kurtuluş Savaşı'nın zorlu yılları, sayfa 35. Bu sayılara doğudaki Ermeni ordusu, Batı Anadolu'daki Rum, Ermeni ve Müslüman çeteleri, Kuvayi İnzibatiye, Anzavur Kuvveti ve isyancılar dahil değildir.
Mustafa Kemal TBMM başkanlığına seçilir. İstanbul Harp Divanı Mustafa Kemal'i ve kadrosunu idama mahkum eder. Vahidettin idam kararlarını bekletmeden onaylar. Bununla yetinmez, Mustafa Kemal'in rütbesini de yarbaylığa indirir.
Dipnot: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2. cilt sayfa 207-1920.
Müttefikler halkın direnme gücünü kırmak için Yunan ordusunu Batı Anadolu'yu ve Trakya'yı bütünüyle işgal etmesi için yeniden harekete geçirirler. İstanbul yönetimi de Yunanlıları destekler. Damat Ferit hükümetinin medrese çıkışlı adliye nazırı Ali Rüştü Efendi, Yunan ordusunun başarısı için dua edilmesini ister. Trakya, Balıkesir, Bursa ve Uşak'ın Yunanlarca işgal edilmesi üzerine de Yunan ordusunun ilerlemesi hükümetimizin programına uygundur diyecek ve Yunanların işgal etmediği illeri kurtarılmamış iller olarak tanımlayacaktır.
Dipnot: Devrin Yazarları 1. Cilt Yahya Kemal'in yazısı, sayfa 499. Kuvayi Milliye'nin ve ordu birliklerinin Yunan istilasına karşı koymaları üzerine Ali Kemal de Ankara'yı Yunanlara baş eğmeye davet eder. Ankara yöneticilerinin Yunanlara hala meydan okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat verilemez. Yunanlarla aramızda akılca da ilimce de kuvvet bakımından ve her açıdan bu derece fark varken onlarla muharebelere girişilemez. Turgut Özakman, Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 371.
İstanbul yönetimi Sevr Anlaşması'nı da kabul ve imza eder. Sevr Anlaşması tarihte örneği olmayan trajik bir anlaşmadır. Yalnız kabul edenler için değil, böyle bir anlaşmayı hazırlayan Batılılar için de bir utanç belgesidir. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti, İngiltere'nin isteği doğrultusunda bir daha Batı'ya kafa tutamayacak kadar küçük ve güçsüz bir devlet haline getirilmekte, Çatalya'ya kadar Doğu Trakya Yunanlara verilmekte, Anadolu Türkler, Yunanlar, Ermeniler, Kürtler ve Fransız mandası altındaki Suriye arasında bölüştürülmekte, kapitülasyonlar daha ağırlaştırılıp genişletilmekte, devletin her etkinliği denetim altına alınmakta, Marmara Denizi ile Boğazların idaresi ayrı bayrağı olan milletler arası bir kurula bırakılmaktadır. Ayrıca üçlü anlaşmayla Anadolu iyice sömürülmek üzere İngiliz, Fransız ve İtalyan çıkar bölgelerine ayrılmaktadır. Başkan Lloyd George avam kamerasına şöyle diyecektir: Türkiye sahneden siliniyor diye üzülecek değiliz. The Times, 25-5-1920. Sevr Anlaşması'nı ve tabii üçlü anlaşmayı milliyetçilere silah zoruyla kabul ettirmek görevi İngilizlerin aracılığıyla Yunan ordusuna önerilir, o da kabul eder. Yunan hükümeti bu hizmetine karşılık İzmir ve Doğu Trakya'dan başka İstanbul'un da Yunanistan'a verileceği ümidine kapılır. Fakat beklenilmeyen bir olay Yunanistan'ı karıştıracaktır. Kral Aleksandros ölür. Venizelos, Konstantin'in tahta geri dönmesini engellemek için seçimleri yenilemeye karar verir ve seçime "Ya Konstantin ya ben" sloganıyla girer. Halk Konstantin'i ve onu destekleyen partiyi seçer. Venizelos yurt dışına kaçar. Vaktiyle Konstantin'in devrilmesine yardım etmiş olan Fransız hükümeti, Konstantin'e ve muhalefete oy veren Yunan halkına kızar ve yeni iktidara karşı tavır alır. İngilizler de tedirgin olurlar ama tavır almak için beklemeyi tercih ederler. Venizelos'un sürgüne yolladığı, hapse attırdığı siviller ve askerler tıpkı Hürriyet ve İtilaf Partililer gibi iktidar özlemi ve kinle tutuşmuş bir halde yeniden sahnede boy gösterirler. Kralcı General Papulas Anadolu'daki Yunan ordusunun komutanlığına atanır. İktidar Anadolu'yu boşalttığı takdirde Yunanistan'ın Fransa ve İtalya'dan sonra İngiltere'nin de desteğini kaybedip yalnız kalacağını anlar. Azdırdıkları Anadolu Rumlarını yazgılarıyla baş başa bırakmayı da göze alamaz. Sonunda Venizelos'un yayılmacı politikasını ve İngilizlerin askeri olmayı kabul eder. Bu sebeple Anadolu olaylarını iyi bilen bazı Venizelosçu komutanlara dokunmaz. Savaş tamtamları yeniden çalmaya başlar. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı üzerine harekete geçmiş, Ermenileri kolayca yenerek Sarıkamış ve Kars'ı geri, Doğu sınırını güven altına almıştır. Barışçı yolla Artvin'de Gürcistan'dan geri alınacaktır. Böylece bir cephe kapanır ve Sovyetlerle bağlantı kurulur. Fakat bu kez de Batı cephesine beklenilmez bir sorun patlak verecektir. Disiplinsiz çetelerin ordu çatısı altına alınması için çalışılırken, Kuvvayi Seyyare adı verilen en kalabalık çetenin komutanı Ethem ve kardeşleri orduya bağlanmak istemez ve isyan ederler. Bu sırada Yunan ordusu 3 tümene yakın bir kuvvet ile yeni Türk ordusunun durumunu keşfetmek için Bursa'dan Eskişehir'e doğru taarruza geçecektir. O güne kadar çoğu disiplinsiz çetelerle çatışmış ve kolayca ilerlemiş olan Yunan ordusu yeniden kurulmakta olan Türk ordusu ile ilk kez karşı karşıya gelir. Yoksul ve zayıf Türk ordusunun isyan ile savaş arasında ezileceğini sananlar ya da ümit edenler az değildir. Fidan halindeki ordu canını dişine takarak Yunanları püskürtür. 6-11 Ocak 1921, 1. İnönü Savaşı. Sonra da orduyla çatışmaya yeltenen Asi Ethem'in kuvvetini ezip dağıtır. Ethem iki kardeşi ve bine yakın adamı Ege'yi yakıp yıkan Yunanlara sığınacak, bundan sonra Yunanlar için çalışacaklardır. Yoktan var edilmiş ordunun hiyanete ve düşmana karşı kazandığı bu ikiz başarının iç ve dış etkisi çok büyük olur. İsyanlar son bulur, halkın orduya ve meclise desteği artar, milli iktidar daha da güçlenir. Ankara'da aylardır açık kapalı devam eden tartışmalar son bulur ve meclis anayasa tasarısını kabul eder. Tasarıdaki bir hüküm doğrudan rejimle ilgilidir. Saltanatçıları ve halifecileri telaşlandırır ama her vakti gelmiş düşünce gibi onu da durdurmak artık mümkün değildir. Anayasada yerini alır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
Dipnot. Dünyada ve Rusya'da başlayan sol hareketler ve sol yönetim Türkleri de etkiler ama Türkiye'de birçok nedenle ciddi bir gelişim göstermez. Milli mücadele döneminde Anadolu'da 4 hareket görülür. Yeşil Ordu Derneği, Ankara Halk İştirakiyum Partisi, Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet Efendi ve benzerleri, Mustafa Kemal'in izniyle Ankara'da kurulmuş olan Resmi Komünist Partisi, Hakkı Beyç, Yunus Nadi ve diğerleri bu parti danışıklı bir partidir. Türkiye Komünist Partisi, Mustafa Supi, Ethem Necat ve benzerleri hiçbiri gelişmez. Bunların içinde en ciddisi Mustafa Supi'nin başında olduğu harekettir. Mustafa Supi ve 15 arkadaşı 1921 yılı Ocak ayı içinde Ankara'ya gelmek üzere Kars'a, Kars'tan Erzurum'a geçerler. Halk bunlara kendiliğinden ya da telkin sonucu tepki gösterir. Kazım Karabekir Paşa bu grubu Rusya'ya dönmeleri tavsiyesiyle Trabzon'a yollar. Trabzon'dan bir motorla ayrılırlar. Genel kanıya göre İskele Kahyası İttihatçı Yahya Kahya'nın adamlarınca 28-29 Ocak gecesi denizde öldürülürler.